Sevgili dinleyiciler, Basket Talks Loca'nın yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Ben Yıldız kategorisi basketbol oyuncusu Mirdemir Demirer. Öncelikle size Basket Talks Loca hakkında biraz bilgi vermek isterim. Basket Talks Loca'da basketbolu seven, takip eden, hatta belki de oynamış ünlü simalar ya da seslerle tamamen gerçeğe dayanan bir podcast serisi, bir söyleşi serisi yapıyoruz. Bugünkü konuğum Ruby. Önceki yayınlara BasketTalk.com ve tüm podcast aracılarından ulaşabileceğinizi hatırlatarak Ruby ile röportajıma başlamak istiyorum.
Ruby, hoş geldin.
Hoş bulduk.
Nasılsın?
İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın kardeşim?
Ben de iyiyim, teşekkürler. Şimdi zaten senin hakkında biraz bilgileri önceden vermiştik. Yayından sonra çekeceğim için bunun öncesindeki introyu. Onu şimdi sen görmedin, ona şahitlik edemedin ama senin hakkında bilgileri verdik. Hatta açıklama kısmında da o bilgiler mevcut. Ama istersen sen kendini şöyle kısaca bir tanıt, sonra direkt sorulara geçelim.
Ben Rubican İşlürek. 2020-2021 sezonu Beşiktaş erkek ve kadın takımları basketbol anonsörüyüm. Kısaca böyle.
Evet, teşekkürler. Şimdi tabii biz bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Sabah bir kontrol yaptık, ses kontrolü. Böyle verimli olacak mı söyleşi diye biraz da tartıştık açıkçası. Tabii orada söylediğimiz bazı şeyleri yine söyleyeceğim de sana. Bunları zaten not almıştım bir kenara. Sen şey diyordun, ben üniversite takımlarının da anonsörlüğünü yaptım. İşte sonra üniversiteden gelen mesela bir örnek vermiştim. Bu kişi Şeymuz Azer üniversiteden gelmişti atıyorum. Bir ayrı bir bağ oldu aramızda gibi bir şey söylemişti saha içinde. Üniversite maçlarında anonsörlük yaptın. Beşiktaş kadın basketbol takımının anonsörlüğünü yaptın. Şu anda da hem Beşiktaş kadın basketbol takımı hem de erkek basketbol takımının anonsörlüğünü yapıyorsun. Değil mi?
Aynen. Şöyle, bazı şeyleri öğlen tam doğru aktaramamış olabilirim. Üniversite takımları değil, ben Sabancı Üniversitesi'nden mezunum ve Sabancı Üniversitesi'nin sadece takım anonsörlüğünü yaptım yani üniversite yıllarımdayken. Şöyle, Şeymuz Özer'le üniversiteden tanışmıyoruz, o kısmı da düzelteyim. Şeymuz'la üniversiteden mezun olduktan sonra bir Turgut Atakoğlu turnuvası düzenlenmişti. Turgut Atakoğlu turnuvası da şöyle bir turnuva. 5 ülkenin U20 takımları arasında düzenlenen bir hazırlık turnuvası. Biliyor musun bilmiyorum içeriğini. Şeymuz'la oradan tanışıyoruz demişti. Aynen, o kısımları düzelteyim. Gerisi doğru, aynen. Geçen sene sadece Beşiktaş kadın takımının anonsörlüğünü yapıyordum. Bu sene hem erkek hem kadın basketbol takımları anonsörlüğünü yürütüyor.
Evet, çok güzel. Şimdi şunu da sormak isterim sana. Senin bir basketbol geçmişin var mı yani? Basketbol oyunculuğu geçmişin var mı?
Var ama çok eski, ilkokulda var. İlkokul 1. sınıftan 4. sınıfa kadar süren bir basketbol geçmişim var. Çeşitli spor kulübünde. Basketbol sevgim de temeli oraya dayanıyor. Ondan sonra tabii basketboldan hiç kopmadım. Hep oynadım ama hani işte sınıflar arası, lisede oynadım, işte üniversitede oynadım. Ama hani profesyonel olarak değil, yani takımlarda falan oynamadım. Yani ilkokul 4'te benim yani profesyonel açıdan hani düzenli basketbol oynama açısından aslında kariyerim sonlanmış oldu ama basketboldan hiç kopmadım. Yani devamında da taraftar olarak ve amatör kendi çapında oynayan bir oyuncu olarak devam ettim.
Basketbolun yakasını bırakmadın. Yoksa basketbolda seni bırakmamış olabilir.
Bu karşılıklı tabii. Ya ben şöyle, basketbolla karşılıklı bir ilişkimiz olduğuna inanıyorum şahsen. Hani o beni seviyor, ben onu seviyorum. İki arasındaki ilişki gibi düşünebiliriz zaten. Ya anonsörlük mesleğinin de, yani şimdi tam ben anonsörlük yapmak istiyorum. Bu mesleği seviyorum ama bence anonsörlük mesleği de benim bu mesleği yapmamı istiyor. Hani karşılıklı bir ne denir orada? Pozitif bir şey var.
Enerji tutması
gibi. Enerji var, aynen.
Enerji.
Aynen. Anladım. Ya ben ona inanıyorum, öyle söyleyeyim.
Tabii basketbolda böyle arada karakterleri büründüren bazı koçlar da oluyor. Onlara da şahitlik ediyoruz. Sen de aynısını yaptın. Bu şey gerçekten çok zevkli olabilir. Özellikle dinlerken basketbolu bir insanmış gibi anlatmak çok zevkli geliyor kulağa. Çünkü orada duran bir şey ve her an oynayabilirsin. Çok kolay da erişebilirsin. Ama bir insanmış gibi anlatınca daha zevkli oluyor. Şimdi o zaman yavaş yavaş sorulara geçiyorum, kemik sorulara.
Tabii.
Anons yaparken en eğlendiğin maç hangisiydi?
Ya şöyle, tabii ayırt etmek çok zor. Ben hepsinden keyif almaya çalışıyorum. Zaten içeriklerimi de öncelikle kendi keyif alacağım şekilde dizayn ediyorum. Sonra hedef kitlemi düşünüyorum. Hani sonra oyuncuları düşünüyorum, sonra taraftarları düşünüyorum. O yüzden yani ben aslında oyundan keyif almaya özen gösteriyorum. Burada da hani maç içinde her ne kadar taraflı olsam da taraf olma duygusunu saklamaya çalışıyorum ki oyundan keyif alabileyim diye. Böylece de hani oyunu tarafsız bir şekilde yorumlayabildiğimi düşünüyorum işin açıkçası. Ama illa bir maç söyleyecek olacak. Mesela bu sene Beşiktaş Türk Telekom maçını örnek verebiliriz. 94-60 bitmişti. Farkla bitmişti. Onun dışında tabii hep ev sahibinin Beşiktaş'ın, Beşiktaş iCryFX'in, Beşiktaş HDI Sigorta'nın, geçen sene Beşiktaş TRC İnşaat'ın kazandığı maçlar hepsi bana keyif verdi. Tabii burada maçın önemi, maçın kritikliği gibi birçok faktör aslında bunu, ya benim aldığım keyfi arttırıyor. Mesela geçen sene Beşiktaş TRC İnşaat'ın son 16 maçı vardı Karolu Basket'le. Yani mesela çok taraftar gelmemişti. Bir futbol maçıyla çakışmıştı diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Ama maçın önemi yüksek olduğu için, hani son 16 maçına gittiğim için ve hani kariyerimin de başlarında olduğum için ben mesela o maçta çok büyük heyecan duymuştum. Mesela kaybetmiştik. Ondan önce bir Fransız takımıyla oynamıştık. Yine keyif almıştım. Bu sene yine keza öyle. Gaziantep maçı var. Uzatmaya gitti. Bir de şöyle de bir durum var. Yani ben mesela ne kadar yorulursam o kadar da keyif alıyorum. Ne kadar aslında maç gerginse bu aynı zamanda hani benim yorulmama daha fazla efor sarf etmeme, konsantrasyon açısından daha fazla efor sarf etmeme yarıyor ama yorgunluk tazlı bir yorgunluğa da dönüşüyor işin açıkçası. O yüzden ben yakın geçen maçlardan daha fazla keyif alıyor diyebilirim, keyif alıyorum diyebilirim. Burada da şey maçını da örnek gösterebilirim. Yaklaşık 2 sene önce İBB-Banvit maçı vardı. O zaman Şemuz Azer Banvit'teydi. Orada 74-71 bitmişti ve o maçtan çok büyük keyif almıştım. Hatta Two Holloway'in serbest atışındaki heyecanım hala şey, mesela o video duruyor Instagram hesabımda. Hala bakıyorum. Ya diyorum ne günler. Yani nasıl şey almışım, keyif almışım. O bak, serbest atıştan böyle acayip heyecanlanmışım. Yani o yüzüme zaten yansımış. Dediğim gibi bu sene, yani şeyi niye söyledim onu da söyleyeyim. Çünkü ya Beşiktaş Türk Telekom maçına Beşiktaş hücumda çok tıkanmadı. Rahat sayı bulduğu bir maçtı. Dediğim gibi zaten 94 sayı attı. Hücumda da çok tıkanmadı ve keyifli pozisyonlar da oldu. Devamında da güzel geri bildirimler aldım. O yüzden o maçı bu sene için söyleyebilirim. Ama onun dışında dediğim gibi tüm kazanılan maçlardan ve yakın geçen maçlardan keyif alıyorum.
Teşekkürler. Şimdi tabii Türk Telekom maçını tam hatırlamıyorum ama o Anonsgram'dı değil mi? Anonsörgram.
Anonsagram.
Anonsagram.
Anonsagram.
Anonsagram. Ha evet. O senin yan hesabın ve orada ne yapıyorsun?
Orada tüm pozisyonları paylaşmaya çalışıyorum. Hem kadın hem erkek basketbol takımlarının akatlarda attığı tüm sayıları paylaşmaya çalışıyorum. Aynen o şekilde. Evet. Yani hesap 2019'dan beri var. Tabii eskileri de var. Yani orada kesip koyduğum maçlar var İBB'nin. Konya'ya gitmiştim bir iki defa. Oradan kesip koyduğum pozisyonlar var. Galatasaray kadın takımından o zamanlar Moria Jefferson Galatasaray'daydı. İşte o dönemden bir iki maç var. Onun dışında öyle. Yani tüm kendi performans videolarımı aynı zamanda hani oyuncuların da kendi attığı sayıları görebilmek için hani öyle karşılıklı bir paylaşım, orta bir değer yaratmak için kullanıyorum o hesabı. Yani ilk etapta aslında o hesabı ben hani yeni iş fırsatları beni bulsun diye açmıştım. Hani işte iş teklifleri gelsin vesaire diye. Ama o amaca çok hizmet etmedi. Ondan sonra da mesela şeyi gördüm. Yani bunu paylaşınca oyuncuların mutlu olduğunu gördüm. Özellikle Beşiktaş kadın basketbol takımı oyuncuları çok beğeniyorlar. Zaten birçoğu ben paylaşınca onlar da storylerinde paylaşıyorlar bu sayıları. Orada şeyleri de paylaşıyorum arada. Seremonileri de paylaşıyorum. Yaptığım seremonileri. Hem kendi performansımı görüyorum hem de oyuncularla aramda, taraftarla aramda bir paylaşım olmuş oldu.
Peki mesela bir önceki sorunun cevabı olarak bir hedef kitlem var demiştin. Bu hedef kitlenle bir şekilde iletişim kuruyor musun?
Ya bu sene Beşiktaş erkek basketbol ansörlüğüm belli olduktan sonra ben konuya şöyle yaklaştım. Benim dedim hedef kitlem kimdi? Biz Beşiktaş taraftarı. Beşiktaş taraftarı da kendi içinde ikiye ayrılıyor. Bir, sadece erkek futbolla ilgilenenler. Hem futbolla hem basketbolla ilgilenenler içinde. O şekilde ikiye ayrılıyor. Ya sadece futbolla ilgilenen Beşiktaş taraftarı veya her ikisiyle. Bir bu. Ya ben burada işin açıkçası Instagram paylaşımlarında sadece futbolla ilgilenen Beşiktaş taraftarının da ilgisini basketbola çekmeye çalışıyorum. Bu birinci hedef. İki, basketbolla ilgilenen Beşiktaş taraftarının ilgisini koparmamaya, hani iletişimini takımla koparmamaya çalışıyorum. Bu da amaçladığım noktalardan bir tanesi. Instagram'a paylaşımlara da geçeceğim ama önce amaçlarımı anlatayım. Hani hangi amaçlarla yapıyorum bu paylaşımları diye. İki bu. Bunun dışında benim tarafsız basketbol severler de benim hedef kitlemi oluşturuyor. Bunların da Beşiktaş basketboluyla ilgilenmesini sağlıyorum bir yandan. Yani burada Beşiktaş basketboluna sempati duymasını sağlıyorum işin açıkçası. Bunun dışında oyuncular var. Yani aslında en temel hedef kitlelerinden bir tanesi de oyuncular. Yarattığım içeriklerle bunlara örnek vereceğim. Ben oyuncuların motivasyonunu arttırmaya, onları daha keyifli, yani oynarken daha fazla keyif almalarını sağlamaya çalışıyorum. Bunun dışında tabii kalıcı olmak için yönetim kurulu var, Beşiktaş yönetim kurulu. Şu an aslında taraftar onlar. Maça gelen kısım onlar. Ve tabii orada çalışanlar var. Hani onların da bir maça 2 saat derse o 2 saatlik süreyi keyifli bir şekilde geçirmeleri için de çaba sarf ediyorum. Tabii bazı çabalar birbirleriyle örtüşüyor. Yani mesela yaptığım anonslar, anons içerikleri, yani Beşiktaş yönetim kuruluna hizmet ederken aynı zamanda basketbol severlere de hizmet ediyor. Onun dışında ben bu sene bir de bu açıdan dinle diye bir canlı yayın serisi yürütüyorum. Bilmiyorum gördün mü, takip ediyor musun? Onun hakkında bilgim var mı onu bilmiyorum. Ben buna Tofaş maçında başladım. Beşiktaş Tofaş maçında. Onun da içeriği şöyle. Ben her maç açıyorum bu canlı yayın maçın başında ve ilk mola gelene kadar o canlı yayını açık tutuyorum. Hani bunda taraftarla olan etkileşimi taraftarlara dediğim gibi hem erkek hem kadın takımlarında. Onun dışında bir kere her gün, her maç günü Game Day paylaşımım var. Lavanda şarkısıyla birlikte. O şarkıyı da artık herhalde bıktılar diye düşünüyorum. Yazanlar oldu. Ya o şarkı artık benimle şey oldu. Bütünleşti o şarkı. Yakında telif hakkını almayı da düşünüyorum. Lavanda'nın. Şaka yapıyorum. Şaka bir kenara. Onu yapıyorum. Bunun dışında yine farklı içerikler düşünmeye çalışıyorum. Enfi Europe son periyot ve neydi? Enfi.com.tr sayfalarıyla bir ücretsiz işbirliğim vardı. Şöyle belli maçlar belirledik. 7 maç falan. O maçlarda ben salondan story paylaşıp onları etiketliyordum. Onlar da içeri yapıyordu. Yani ben onlara içerik üretiyordum. Onlar da benim reklamımı, tanıtımımı yapıyorlardı gibi düşünebiliriz. Onun dışında Jolberi transferi olduğu gün ben bir story paylaşmıştım. Şimdi Jolberi 2 onun adı. Yani diğerlerinden farklı bir ismi var oyuncunun. Ben transfer olunca şimdi şeyde de Jolberi Beşiktaş'a hoş geldin yazıyor. Fotoğrafta da Jolberi Roma rakamıyla da 2 yazıyor. Ben de şimdi ilk defa böyle bir oyuncuyla karşılaşıyorum. Dedim ki ben bunu hani bir espri malzemesi olarak kullanayım. Neyse ben bu Beşiktaş'ın paylaşımını story'e attım şey diye. Ya arkadaşlar hani destek oldum, ben bunu nasıl anons edeceğim diye bir şey yazdım story'e da. 4 seçenek koydum. Bir de başka fikirleri olanlar da yazsınlar diye bir kutucuk açtım oraya, şey mesaj kutusu. Ankete 110 kişi katıldı. Şeye de mesaj kutusuna da 25 kişi yazdı. Yani bayağı şey, aslında ben bunu şaka amacıyla paylaşmıştım ama insanlar gerçekten içinde ciddiye alan insanlar vardı. Hani işte oyuncuya sor falan filan yazanlar vardı. Hani ben zaten oyuncuya soracaktım ama hani ben orada taraftarın fikrini merak ettim. Bir de dediğim gibi hani ben onu şakayla karışık yapmıştım. Sonra oraya 25 kişi mesaj atınca oraya mesaj atanlar arasında şey falan yazan da vardı. Lakap önerileri yazan da vardı. İşte The King of the North, işte böyle böyle, hatta işte şöyle vurgula, böyle vurgula, şöyle yap, böyle yap yazanlar da vardı. Ben de şeye çok kıymet veririm. Yani özellikle anons konusunda bir şey, yani bir anons düşünüldüyse hani o boşa gitmesin kısmındayım ben her zaman daha çok. Şimdi oradaki ben 25 tane yazılan öneriyi maç içinde yapamazdım. Çünkü yani çok fazla değişik bir şey yaptığım zaman bu sefer hani yani yönetim falan da rahatsız olabiliyor, oyuncu da rahatsız olabiliyor. Ama maç içinde her şeyi yapamıyorum. O kadar yani özgürlüğüm yok. Belli başlı şeyler var. Hani kıstaslarım var. Ben hani özgürlük alanım dışında bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Yani çünkü açtığım anda hani uyarı alıyorum veya hani geri bildirim alıyorum diyeyim. Neyse. Ben dedim ki o kadar 25 kişi bunu yazmış. Hani emekler boşa gitmesin diye Joel Berry'nin ilk çıktığı maç, büyük çekmece maçı olması lazım. Ondan önce Instagram'da bir canlı yayın yaptım. Jolberi anons provası diye ve Jolberi'nin anons provasını taraftarlarla, insanlarla, basketbol severlerle birlikte geçirdim. Bunun da bir ilk olduğunu düşünüyorum. Hani ben daha önce bir örneğini görmedim. Bu da tabii taraftarların, insanların hoşuna gitmiştir diye tahmin ediyorum. Bu arada o provayı sadece Jolberi'yle de kısıtlamadım. Şimdi Jolberi diye açtık canlı yayını. Şimdi Jolberi'nin işte önerilen anonslarını yaptım. Ondan sonra mesela şey istekleri geldi. İşte en çok beğenilen işte Şeymuz Azer, işte Alperen Şengün, İşte kadın takımında Crystal Bradford anonslarımı beğeniliyor. O istekler geldi. O istekleri de kırmadım. Öyle bir taraftarla bir etkileşimimiz olmuştu. Ben de keyif aldım. Taraftarlar da, insanlar da, basketbol severler de keyif aldı diye düşünüyorum.
Peki bu denemeleri maçtan önce mikrofonu denemek için mi yapmıştın?
Şöyle zaten Joe Berry özelinde mi diyorsun?
Yani hem o hem de, hatta şöyle sorayım ben bunu. Her maç öncesinde sen böyle denemeler yapıyor musun? Mikrofonu, hoparlörleri denemek için.
Şimdi şöyle bir kere ben her zaman mikrofonu deniyorum ama şimdi mesela şöyle bir şey var. Mesela yaklaşık maça 1,5 saat kala genelde sahada ısınan oyuncular oluyor. Sahada ısınan oyuncu, parkede ısınan oyuncu olduğu zaman benim çok fazla bir prova yapmamı istemiyorlar. Yani bu konuda ben bir geri bildirim almıştım bir kere yaparken. O yüzden mesela eğer sahada oyuncu varsa ben sadece ses 1-2 diyorum, daha fazla bir prova yapmıyorum. Ama onun dışında benim mesela geçen sene bir rutinim vardı. Salona gider gitmez ben kadın takımını ezbere biliyordum ve salona gider gitmez çantayı bırakırdım, mikrofonu açardım ve kadın takımını ezbere söylerdim. Yani o benim çalışma rutinimdi. Bu sene onu çok fazla yapamıyorum. Şeyden dolayı. Hem biraz da geç çıkıyorum evden. Yani saatini uydurursam yapmaya çalışıyorum. Eğer zaman müsaitse, mesela 2 saat önceden salondaysam bir kere bir takım anonsunu çalışıyorum. Onun dışında eğer özel bir anonsum varsa, özel bir hazırlığım varsa bunun çalışmasını yapıyorum. Onun dışında yapmıyorum. Şimdi Joel Beard de o zaman yeni gelmişti. Ben dedim ki ben bu provayı ben taraftarlarla yapayım. Eğer olmasaydı, yani ben bu canlı yayını yapmamış olsaydım ben bunu yapmayacağım. Sadece Joel Beard'i Tuğ'ya çalışacaktım. Anlatabiliyor muyum? Çünkü ben orada taraftarların isteğini söyleyeyim diye. Çünkü 25 tane istek gelmişti. Yani mesela Joel, The King of the North biri vardı. Ben şimdi bunu maç içinde söyleyemem. İşte farklı farklı öneriler vardı. İşte kimisi demiş şöyle tonla demiş, kimisi demiş böyle tonla demiş. Şimdi ben bunları maç içinde hepsini yapamayacağım için en az dedim ki ben bunu ne zaman yapabilirim? Maç önünde yapabilirim dedim. Ve maç önünde bir 10 dakikalık bir canlı yayın yaptım. Dediğim gibi ya bu canlı yayın biraz amacını aştı ama zaten canlı yayın basketbol haberleri içindi. Ben de orada gelen tüm istekleri yerine getirdim.
Peki bundan Joel Berry'nin haberi var mıydı?
Joel Berry'nin haberi yoktu.
Haberi yoktu.
Zaten oyuncular dediğim gibi sonradan geliyor. O zaman kimse yoktu salonda. Sonra oyuncu geldi. Hani oyuncuya sordum. Neyi kullanıyorsun dedim. Joel Berry 2 dedi. Sonra o maç içinde de başka birinin önerisiyle Joel Berry Second'a evrildi. Aynen.
Evet, Second daha havalı duruyor. Tuğ'ya göre. Peki mesela sen oyuncularla konuşuyor musun? Oyuncularla iletişim halinde misin? Böyle sıkı bir iletişim halinde misin?
Ya şimdi öncelikle sıkıdan kastın nedir? Öncelikle onu sorayım.
Yani arar mısın işte maçtan önce? Bugün maç var. İşte kolay gelsin filan. Hani ben geldim neredesin gibi.
Yok, o kadar değil. Yani şöyle şimdi bunu Mustafa Özben de bir röportajında söylemişti. Şimdi biz onlarla iş arkadaşı. Şimdi taraftarlarda da var. Sanıyorlar ki hani bizim böyle hani çok sıkı fıkı hani lise arkadaşı gibi, üniversite arkadaşı gibi bir ilişkimiz var. Öyle bir şey yok. Hani bizim bir profesyonel bir ilişkimiz var. Arada bir saygı var. İster istemez bir bir sınırı var. Yani o şeyden kaynaklanan, ortamdan kaynaklanan. Belki dışarıda vakit geçirsek hani böyle bir şey olmaz. Ben nasıl iletişim kuruyorum? Bir kere sene başında benim bir rutinim var. Ben her oyuncuyla bir konuşurum. Hani bir özel bir isteği var mı diye. Eğer mesela geçen seneden varsa, mesela bu sene vardı. Kadın takımında vardı, erkek takımında yoktu. Geçen seneden bir geri bildirim var mı diye soruyor. Mesela rahatsız oldu, hani söyleyemediği sezon içinde şeyler olabilir. Hani bunları öğrenmek için. Bir, bunları soruyorum. İki, bir özel isteği olup olmadığını soruyorum oyunculara. Mesela bu sene kadın takımında Crystal Bradford'ın hani bir lakabı vardı, CB diye. Onu kullanıyordum. Erkek takımında şey var. James Blackman'ın iki tane lakabı var. Bir tanesi Jimmy Bucket. Bir tanesi James Blackman Jr. Bu arada benim bir önerim varsa onu da soruyorum. Mesela Ömer Küçük'e ben Ömer Junior diye bir şey düşünmüştüm. Ben bunu sezon başında sormuştum. Okey demişti. Bu Galatasaray maçında da mesela Ömer Junior dedim. Sonra da maçın sonunda da tam şeyden gidip çıkıyordu salonda. Çevirdim dedim ki Küçük mü Junior mı dedim. Dedi ki Junior kulağa daha hoş geliyor dedi. Tamam dedim o zaman dedim Junior'da ısrarcı oluyorum dedim. Yani genelde iletişimimiz aslında merhaba merhaba ama onun dışında işte dediğim gibi bir konu olduğu zaman konuşuyoruz. Onun dışında mesela bir sakatlığı falan olduğu zaman oyuncuya ben her zaman şeyini sorarım. Yani detayını merak ederim ki bu sene ekstra sakatlıklar da oluyor. Yani mesela geçen gün işte Ali Karagülle ile konuştum. İşte belinde bir kemikte bir rahatsızlık varmış. Ben işte kendisiyle konuşmadan önce ya Ahmet Kandemir de daha geçen hafta açıkladı. Bir yayında denk geldim Ahmet Kandemir'e. Ve ben koçun tercih etmediğini sanıyordum. İşte bu hafta konuşunca o daha netleşti. Ben özellikle sakatlık konusunda hassasım. Yani beni en çok üzen konu bir oyuncunun sakat olması. Ya ben şeyi çok üzülüyorum. Mesela bu hafta bir oyuncuyu anons etmişim. İki hafta sonra tekrar maç var. Oyuncu iki hafta sonra görmeyince ben üzülüyorum ve bir sorma ihtiyacı hissediyorum detayını. Yani genelde sakatlık üstüne gidiyor ve şey işte genelde bir konu olmadığı zaman merhaba merhaba oluyor. Bu tabii oyuncu şeydeyse, tribündeyse daha kolay oluyor ama mesela oyuncu o gün oynuyorsa mesela hiç göz göze gelmediğimiz oyuncular da var. Mesela oyuncu geliyor takıyor kulaklığını direkt mesela ısınmaya odaklanıyor. Hani kadın takımında da var, erkek takımında da var. Ama şu an şeyi söyleyebilirim. Mesela kadın takımında ilişkiye bir tık daha sıkı erkeğe göre. Orada da hani orada ikinci sene emin olmasının avantajları var. Yani eski oyuncular var. Hani orada oyuncuyla işte uzun süre daha uzun süre birlikte çalışınca hani o ilişki daha farklı noktaya gelebiliyor. Yani orada işte selamlaşmalar veya daha farklı konuşmalar olabiliyor. Bu da hani doğal olarak gerçekleşen bir şey diye düşünüyorum. Onun dışında o yani o oyuncuyla iletişim ben yani bunu birkaç arkadaşıma daha söylemiştim. Yani de oyuncu tarafına bırakıyorum ben. Hani oyuncu benimle nasıl ne kadar iletişim kurmak isterse o özgürlüğü ben ona bırakıyorum. Mesela sana sabah da anlatmışım. Tekrar anlatayım o hikayeyi. Şimdi takım kaptanı mesela Mehmet Yağmur. Mehmet Yağmur'la biz İBB'den de tanışıyoruz. Orada mesela şöyle bir şey yapmıştım. Bir kere bir maç önce, hangi maçı tam hatırlamıyorum. Hakem masasına gelmişti. Ve o, tabii o zaman pandemi olmadığı için hani şeyle yan yana oturuyoruz. Spikerle muhabbet ediyordu. Ben de kulak misafiri oldum. Sağ sonunda o da izin verdi. Hani yadırgamadı. Mesela o muhabbette birçok şeye değinmişti. İşte mesela işte o zaman milli takım koçu Ufuk Sarıcı'ydı. İşte Ufuk Sarıcı'nın neye göre milli takım işte seçimi yaptığına vesaire birçok noktaya değinmişti. İşte onun dışında böyle kendi kafasındaki projeleri anlatmıştı. Yani dediğim gibi o iletişim biraz da oyuncuya da bağlı. Ya yani mesela işte yani o yani ortak noktalarına bağlı oyuncuyla. Mesela ben Murat abiden örnek vereyim. Mesela Murat abi yani Murat abi beni yetiştiren insan bu arada. Murat Kartal Galatasaray'ın anasörü. Ya işte Devon Williams vardı şeyde Büyükçekmece'de. Mesela onunla bayağı muhabbeti ilerletmişti. Yani şeye kadar sormuştu işte. Başka bir takıma transfer olmuş. Yani transfer detayına kadar sormuştu. Hani o insan ilişkisi dediğim gibi. Ya ben böyle o kadar hani sıkı iletişim kurdum yok. Ama mesela bu pandemi döneminde mesela eski kaptan işte Bahar Çağlar'la konuştuk. İşte ya onun dışında konuştuğumuz oyuncular oldu. İşte takımdan ayrılan Kent Sinsina'dan geri bildirim alma şansımız oldu. Aynen dediğim gibi ya yani öyle doğal bir şekilde ilerliyor. Hani benim orada özel bir çabam yok. Yani bence doğal ilerlemesi de daha güzel. Yani daha sağlam yani daha hızlı ilişki olacağına benim tercihim orada daha sağlam ilişkim olsun oyuncularla. Öyle ya yani karşılıklı birbirimize sevgi saygı çerçevesinde bir ilişkimiz var diyebilirim her oyuncuyla.
Peki şimdi pandemi öncesine değinmek istiyorum ben bu soruda aslında. Pandemi öncesinde şimdi bağırarak anons yapılıyordu en son. Ben öyle hatırlıyorum biraz. Spikerlerin yanında olduğu zaman da mesela spiker konuşurken bir anda bir şey diye bağırınca spiker irkildiği oldu mu spikerin? böyle bir korktuğu falan bir anda.
Yok öyle bir şey olmuyor çünkü spikerin kullandığı kulaklık oluyor. Bir de sesler karışmıyor. Yani sesler ayrı olduğu için yani spiker benim maç içinde duymuyor. O yüzden öyle bir ihtimal yok. Bu arada ben o şeye devam ediyorum. Hatta şu an belki daha fazla bile bağırdığım pozisyonlar olabilir. Yani o yüzden spikerle bir sıkıntı olmuyor yani. Hayır.
Şimdi sen bu üçlük atıldığında falan da bağırıyorsun değil mi? Üçlük atan ismiyle.
Tabii. Orada sayı mesela orada nasıl?
Sayı oldu mesela. Turnike oldu. Bağırıyorsun motivasyon vermek için oynuyor. Ya da takıma.
Yani tabii. Ya orada ben de üçlük olunca ben de daha fazla seviniyorum. Hani o benim de hissiyatım. Üçlüklerde tabii bir tık daha yüksek sesle söylemeye, daha uzun söylemeye gayret ediyorum. Hani alışkanlığım da öyle. Gayret ediyorum demeyeyim. Onun dışında mesela pandemi öncesiyle fark şu. Mesela pandemi öncesi taraftarlar geldiği zaman bir de mesela o 3 sayının 3 sayı işte 3 sayılık basketti diyordum. Bu sene başına dedik yani o 3 sayılara falan girmeyelim dedim. Hani Beşiktaş'ta muhatap olduğum kişi. Ben de tamam dedim. O 3 sayıları yani 3 sayılık basket demiyorum ama yine o tonu korumaya çalışıyorum. Çünkü yani bu anons işi de hani şey işi de biraz alışkanlık işi. Yani şimdi pandemi çok uzun bir süre. Şimdi hani ben ya zaten hani şu sakin anonsta zorlanan bir insanım. Çünkü hani alışkanlığım daha yüksek sesle daha vurgulu anons yapmak üstüne. Hani herkesin de burada bir tercihi var. O yüzden hani o alışkanlığımı kaybetmemeye bir de hani ben de kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Ses de aslında şey diyaframdan geliyor. Diyafram kası da hani yapı kasına kadar kullanırsa o kadar gelişir. Şimdi oyuncu nasıl kol kasını kullanarak geliştiriyorsa ben de diyafram kasını kullanıyorum ki gelişsin. Benim oradaki hani motivasyon kaynağım o için açıkçası. Onun dışında yani taraftarların da hoşuna gidiyor. Bu arada yazıyorlar, fikirlerini söylüyorlar bana. Hepsine çok teşekkür ederim. Gerçekten çok motive oluyorum. En azından hani yaptığım işin doğru bir şey yaptığım konusunda hani düşündüğümü valide etme şansı buluyorum. Onların işte fikirlerini de belirtmesiyle. Mesela işte sezon başı pozisyonlara atıyorlardı. Mesela Şeymuz Azar'ın pozisyonlarını falan atıyorlardı. Artık atmıyorlar. Ama yine fikirlerini belli ediyorlar. Mesela Egehan Arda'nın doğum gününde doğum günü postumun altında şeyin Beşiktaş sayfasının herkes anons ettiğim şekilde yazmıştı. Mesela onu görmek benim çok hoşuma gitti.
Süper. Peki mesela anonsunla oyuncuya motivasyon katıyorsun. Bu motivasyon katınca tabii bir yere motivasyon katınca diğer takımın motivasyonu düşüyor olabilir belki. Tabii onu bilemiyorum ne kadar kulak asıyor mu yoksa hiç umurunda mı olmuyor o sesler bilmiyorum. Ama kesin duyuyordur bağırdığına göre. Peki senin anons yapmanla maçın gidişatı değişiyor mu? Ya da hiç böyle bir olay yaşandı mı? İşte 60-50 maç ya da 60-40 bir anda işte 90'a 80 Beşiktaş yeniyor başka bir takım. Öyle bir gidişat, büyük bir gidişat değiştirme yaşandı mı?
Ya şöyle şimdi onu ben hani net söyleyeyim onu dışarıdan bir gözün söylemesi daha doğru olur. Ama hani bu süreçte zaten bu çok kolay değil. Hani bu taraftar olsa hani bu iş daha kolay olur. Zaten hani çalışmalarım da benim biraz o yönde. Yani muhtemelen motivasyon katıyorumdur diye düşünüyorum yani işin açıkçası. Ya ben onu amaçlayarak yapıyorum. Aynı zamanda tabii yani ben bir taraf olduğum için rakip takımın da motivasyonun da düşmesini sağlamaya çalışıyorum. Evet. O artık hani şey ama nasıl diyeyim alışkanlık oldu hani ben. Hani ben öyle varsayıyorum. Yani belki rakibin motivasyonu düşmüyordur. Ama hani ben düşeceğini aynı zamanda bizim oyuncunun yani Beşiktaş oyuncusunun şu an için konuşuyorum. Motivasyon artacağını varsayarak yani bu şey hani benim şey mekanizmam, anons mekanizmam hani otomatik olarak işleyen bir şey. Yani o an düşünmüyorum. Hani şunu işte rakibin motivasyonu düşsün, şunu yapayım demiyorum. Hani o artık otomatik gelişiyor. Yani saniyeler içinde gelişiyor. Nasıl hissediyorsam nasıl diyorsam ama bu hani maçı gidişatını etki etme düşüncesi bende hep vardı. Üniversite döneminden beri vardı. Hatta hani orada hani daha şey böyle böğürerek falan yapıyordum ki hani daha fazla etki etti. Yani ben öyle zannediyordum. Sonra işte Murat abi beni düzeltti sağ olsun. Hani işte sesini kullan diyerek onu yaptı. Ben özellikle mola aldıran sayılarda anonsu uzun tutmaya çalışıyorum. Ki hani o psikolojik farkı daha da fazla açabileyim diye. Hani bu benim kendi stratejimden kaynaklı bir şey. Hani ben bunu ispatlayamam. Hani bunu yapıyorum diye hani kesin hani maçın gidişatını etki ediyorumdur iddiasında bulunamam. Hani bu çok büyük bir iddia olur. Hani bunu hiçbir anonslarda zaten yapamaz ama ben mesela konular konuya atlayacağım biraz ama ben bir maça yedek anonsör olarak gitmiştim. Yaklaşık 2 sene önce Beşiktaş'a gelmeden önce Galatasaray Fenerbahçe 83-74 biten senelerden de oynanan bir maç vardı. Akabinde de Galatasaray futbol maçı vardı. Maçın uzama ihtimaline karşı Murat abi beni o maça yedek olarak çağırmıştı. Ve ben o maçta Murat abinin net bir şekilde 10 sayıya müdahale ettiğini gördüm. Ama hani bunu dediğim gibi dışarıdan bir insan ancak tespit edebilir. Ama şunu söyleyebilirim. Ben şu anda pandemi sonrasında yani bir maçın gidiş ya taraftarın gelmesiyle birlikte hep beraber bir maçın gidişatına etki edebileceğimizi, belki içeride oynanan birçok maçın gidişatına etki edebileceğimizi düşünüyorum. Çünkü yani bu benim tek başıma yapabileceğim bir şeydi. Zaten anonsörün yani oradaki anonsör bacı hani taraftardan da oluşuyor. Yani taraftar da ne kadar coşkuluysa, bağırmaya istekliyse anonsörün etkisi o kadar artıyor işin açıkçası. Ya bu benim hani mesleğe bakış açım. Onu da söyleyeyim. Ama hani ben şeyi duydum mesela. Daha ligin ikinci maçı mıydı neydi? Yani takımın masörü geldi. Hani Mustafa Özbe'nin maç kazandırdığını ve benim de maç kazandırabileceğimi pandemi sonrası hatta dedik ki bana hani seninle birlikte çalışalım. Teklifini aldım ben. Hani ben o hissiyatı verdim. Muhtemelen de şu an diğer salonda olan hani yönetim kurulu üyeleri veya diğer izleyenler de taraftar geldiğinde hani birlikte neler yapabileceğimizin hissiyatını zaten taşıyorduk ki zaten Ahmet Kan Demir de şeyi söylüyor hani taraftarımız geldi. Belki taraftarımız olsa bu içerideki bu kaybettiğimiz maçları vermezdik diyor. Tabii orada da yani taraftarla hareketlendirme konusunda ona göre tabii bana düşüyor. Ben de dediğim gibi o konularda çalışmamı yapıyorum. Onun dışında şey sorusuna da cevap vereyim. Maçın gidişatını etkettiğini düşünüyor musun demiştin. Şöyle oluyor. Ben mesela bir pozisyonda anons yapıyorum. Başa baş giden maç. Eğer o pozisyondan sonra rakip takım sayı atarsa al diyorum. Hani Ruby diyorum. Seni susturdu diyorum. Eğer sayı atamazsa da diyorum ki ha diyorum Ruby maçın gidişatına etki ettin. Orada hep böyle bir şeyde ikilemde kalıyorum. Yani o tamamen o pozisyondan sonra rakibin sayı atıp atamamasına göre değişen bir düşünce bendeki. Ama tabii ben yine hani, karakterim gereği, iş kalitem gereği o şeyden ödün vermiyorum. Hani ne kadar rakip takım o şeyden sonra sayı atsa da hani ben onu düşünmeye, o şekilde anons etmeye devam etmeye çalışıyorum.
Peki mesela şimdi tabii yandaki kişilerle falan da konuşamıyorsunuz. Ona daha sonra geliriz de. Şimdi asıl sormak istediğim şu. Mesela bir kötü bir olay yaşandı mı? Sen yaşadın mı? Mesela tam anons ediyorsun birine. Üçlük attı mesela. Ruby diye anons ediyorsun. Mikrofon elinle yukarı kalktı. Yani ağzında değil yukarıda şu anda. Boşta mikrofon ve sen devam ediyorsun. Sesin gelmiyor yani. Ya da mikrofonu koyarken açık unutmuşlar gibi böyle olaylar hiç yaşadın mı?
Yaşadım. Pil bitmesi oldu. Mesela bir maç vardı. Maçı tam hatırlamıyorum. Furkan Haltalı'nın pozisyonunda smaç bastı. Yani pozisyondan önce pil bayağı azalmıştı. Ben de pil azalınca böyle bir hani heyecan yaptım. Hani orada şey molayı beklemedim. İşte Muhammed abi çağırdım. Teknik işlerden sorumlu. O pili değiştirirken Furkan Haltalı smaç bastı. Mesela Furkan'ın smaçını anons edemedim. Maçtan sonra da DM'den yazdım. Kardeşim özür dilerim. Böyle durumu açıkladım kendine. Sağ olsun anlayışla karşıladı. Öyle bir durum oldu. Onun dışında yani benim bazen bazı hatalarım oluyor. Çünkü ben şöyle şimdi anons ediyorum ama anons ettiğim yani benim söylediğim kulağım duymuyor. Öyle söyleyeyim. Yani ben ya şu an kendi sesimi ne kadar duyuyorsam orada sesimi o kadar duyuyorum. Ta ki eve gidip işte maç özetini izleyene kadar veya işte biri bana işte şöyle yaptın, böyle yaptın, Ruby diyene kadar Bu hafta mesela Hatay maçında şöyle bir şey oldu. Şimdi Hatay, seremonide Hatay'ı anons etti. Masadan biri dedi ki, Hatay'ın dedi şeyi bozuldu dedi, morali bozuldu dedi. Çok sessiz anons ettim dedi. Dedim bir şey olmaz dedim. Sonra Beşiktaş takımının menajeri dedi ki, oğlum dedi rakip takımı öldürdün dedi. Ben bu kadar da abartma dedi. Ama halbuki ben onu kastı yapmadım. Yani ben orada hani tam olarak yaptığımı duymadığım için halbuki yani çok sessiz yapmışım. Hani mesela bir dahakine daha dikkatli yapacağım. Yani o nasıl diyeyim? Yani sesin nasıl çıktığını tam duyamıyorum. O yüzden de mesela bazı yerlerde istediğim sesi tonu veremediğim durumlar oluyor. Bunu da ben işte yani işten geçtikten sonra öğreniyorum. İşte ona göre notumu alıyorum. İşte şurada şöyle yapayım, burada böyle yapayım diye o şekilde çözmeye çalışıyorum.
Peki mesela şimdi pil bitmesi oldu ama böyle şey oluyor mu? Mesela söylüyorsun ama yanlış ismi söylemişsin. Numarayı falan okuyamadın. Böyle adam attı sayı. 14 numarayı ya da 16 numarayı söyleyeceksin atıyorum. 19 numaranın ismini söylüyorsun. Öyle şeyler oldu mu?
O şeyde olmadı. Sayılarda olmuyor. Çünkü ya orada hani nasıl diyeyim bir dikkat mi diyeyim. Yani orada karıştırmıyorum artık. Yani çünkü hani 5 senelik tecrübem oldu. Zaten hani onu yapsam herhalde buraya gelmezdim diye düşünüyorum. Hani onu yapmıyorum ama mesela Galatasaray maçında şey oldu. Beşiktaş Aykut Efes Galatasaray maçında. Ya işte ilk yarı bitecek. Ya o kadar oyuncu değişikliği oldu ki. Bak maçın ilk yarı bitmesi 3 saniye 6 saniye mi ne var? Ya bir oyuncu çıkarttı sonra bir başka bir oyuncu çıkardı. O çıkardı bu çıkardı derken orada bir kafam ambale oldu. Orada mesela yanlış hatırlamıyorsam işte Ege Arda çıkıyordu. Sanırım Hakan Sayılı dedim. Sonra onu düzelttim ama. Mesela orada hatamı da çabuk anlıyorum hata yaptığım zaman. Ya orada da işte farkındalığın ve dikkatin yüksek olursa onu fark ediyorsun. Ya dediğim gibi bir oyuncu değişikliğinde hatam oldu. Onun dışında olmuyor yani. İşin açıkçası.
Şimdi tabii
sesi... Şunu da söyleyeyim. Lafını böldüm kusura bakma. Orada da mesela hata yapacağımı hissettiğim zaman ya atlıyorum ya bekliyorum. O mesela beynim beni şey yapıyor, yönlendiriyor. Ya diyor Rubi, mesela şeyde 10 numara var, Özge Yavaş. Beynim diyor ki, kağıda bak. Sen bundan emin değilsin. Orada hemen kağıda bakıyorum. Anlatabildim mi? Mesela Derin Yaya, mesela dün Hatay'da. Ben mesela emin değilim. Ve mesela oyuncu giriyor, forma numarasına bakmadan anons etmiyorum. Anlatabiliyor muyum? Orada mesela bekliyorum. Hata yapmaktansa, orada zaten şeyse zaten eminsem anons ediyorum. Değilsem kağıda bakıyorum.
Anladım. Peki şimdi mesela tabii diyaframdan alınca sesi arada detone olabiliyor ses. Özellikle bu tam bitiş anında yani o nefes verirken ki anlarda ya da nefes aldığında en üst anda falan detone olabiliyor ses. Özellikle bağırırken. Hiç detone oldun mu bir şey söylerken?
Ya detone oldum ya. Oldum. Ya orada şey ses kontrolünü sağlayamamaktan kaynaklı. Mesela ben dediğim gibi ben her maç sonrası şeyi izliyorum mesela. Erkek kadın takımında koymuyor da erkek takımının özetini izliyorum. Bir de şey geniş özetini izliyorum. Geniş özetinde Beşiktaş basketbol sayfası paylaşıyor. Kadın maçlarında özeti paylaşılmıyor ama anonsagrama koymak için benim bir arkadaşım var. O videoları kesiyor. Hani oradan dinliyorum. Mesela bir Alperen Şengün'de şeyi kaçırmışım mesela. O ses kontrolünü kaçırmışım. Orada hani maçın heyecanına dayalı olarak ben mesela onu kendime söylüyorum yani Rubi mesela hani bir dahakine sakin ol. Mesela burada biraz şeyde mesela ya o mesela tekrar dinliyorum ses beni rahatsız ederse onu hani bir kenara alıyorum hani burada Rubi biraz daha sakin ol. Ben kendi kendime söylüyorum. Hani orada da öyle bir ses sistemi var.
Evet. Ya o tabii biraz kötü de olur. Bir anda böyle tam motivasyon verecekken falan detone olmak.
Ya detone demeyelim de işte sesin kötü çıktığı durumlar oluyor diyeyim. Ya şimdi tam detoneyi hani ses uzmanı olmadığım için hani ben de şey yapamıyor olabilirim. Tanımını koyamıyor olabilirim. Ama orada hani şeye bakıyorum. Yani ses iyi mi çıkıyor kötü mü çıkıyor? Detoneden ziyade yani öyle genelleyeyim.
Tamam.
Ona bakıyorum.
Mesela şey tabii bazı şeyler bu saksofoncular falan şöyle bir teknik geliştirmiş. Bu durmamak işte ses kesintisi olmasın diye. Buradan üfürürken adam nefes alabiliyor. Yani herif bir başlıyor bir saat şey yapabiliyor. Ses çıkartabiliyor. Çünkü arada nefes alıyor devamlı. Bu opera sanatçıları falan da yapıyormuş. Ona çok şaşırmıştım duyduğumda. Şimdi bu soru da Instagram anketi üzerinden gelmiş. Bu arada bir sonraki konuğa siz de isterseniz soru sorabilirsiniz. Biz anket başlatıyoruz bu konuğa ne sormak istersiniz diye. Bu Mehmet Sağkalan diye bir takipçimizden gelmiş. Nasıl anonsçu olabilirim diye bir soru.
Ya soru, bu soru çok zor soru zaten. Ya bunu bana daha önceden de soranlar oldu. Açıkçası yani anonsçuluğun net bir şeyi yok. Ya bana mesela işte nereden başvurdun, nasıl oldun diye soranlar da oldu Beşiktaş için. Yani bunun net bir tarifi yok. Zaten şeyleri de soracak olursa hani ben onları da biraz söyleyeyim. Ya herkesin farklı farklı hikayesi var. Ya burada maalesef Mustafa abi de zaten bunu söylüyor. Mustafa abinin cümlesini kullanayım. Maalesef ki meslek tam olarak olgunlaşmamış durumda. Yani ya profesyonel net bir şey yok. İşte hani şuradan başvurursun, şöyle yapman lazım. Yani net bir yolu yok. Maalesef biraz meslek kara borsa bir meslek. O yüzden yani anonsör olmak isteyen kim varsa, olmayı düşünen kim varsa öncelikle hani bunu bir kabul etsin başta. Hani bu hani maddi açıdan da böyle, işe giriş açısından da böyle. Yani benim de şu an bir garantim yok. Yani bana yarın gelme deseler hani gitmeyebilirim, öyle söyleyeyim. Yani çok diken üstünde bir meslek. Dediğim gibi kara borsa bir meslek. Nasıl olduğu, nasıl şey olduğu belli değil. Ama hani şunu söyleyebilirim. Hani bir yerden başlamasını önerebilirim. Hani ondan sonrası kendi performansı, kendi ilişkisi, network'üne dayalı olarak gelişebilir diyebilirim. Hani ben yardımcı olmak adına, daha net olması adına şeyi anlatayım. Mesela Mustafa abiden bahsedeyim. Mustafa abi 2002 yılında Anadolu Efes'in bir ilanına başvurarak başlıyor. O sırada paraya ihtiyacı var. Ve ondan önce de işte hep tiyatroyla falan uğraşmış. Bir anonsörlük geçmiş yok. O şekilde başlıyor mesela mesleği. Örnek vermek gerekirse. Onun dışında işte beni yetiştiren, biz bu arada şeyiz, Mustafa abiden itibaren nesiliz, ondan da bahsedeyim. Mustafa abi, Murat abi yetiştiriyor Karpuz'u. Murat Karpuz da beni yetiştirdi. Bakalım ben birini yetiştirecek miyim, göreceğiz. Biz öyle bir nesiliz aynen. Ondan da bahsetmiş olayım çok kısa. Mesela Murat abi nasıl başlıyor? Mesela Balıkesir'de üniversiteyi okuyor. Orada üniversite takımında gel diyorlar, yap diyorlar. O mesela kendi istemiyor. Mesela ona diyorlar ki gel yap diyorlar. Ondan sonra orada başlıyor. Oradan Banvit'e geçiyor. Banvit'teyken Galatasaray'dan teklif alıyor. Gel bizde çalış diye. İşte o gün bugündür mesela Galatasaray'da 7-8 sene falan oldu. Ben kendi hikayemi anlatayım. Benim hikayem bambaşka. Yani ben bile şimdi nasıl başladım, nasıl Beşiktaş'a geldim diye düşünce ben bile kendim inanmıyorum. Hani tekrar tekrar düşününce. Çok ilginç bir hikaye. Ben şöyle başladım. Üniversite basketbol takımında başladım 2016-2017 yılında. İşte bir yıl toplam işte 6 maça falan çıktım. Ama ilk sezonunda şey falan yapmıyorum. Faal anonslarını falan yapmıyorum. Sadece sayı anonslarını yapıyorum. O kadar. Ondan sonra baktım. Yani hem keyif alıyorum. Hem işte insanlar bakıyorum beni motive ediyor. Hani daha ilerisine gideyim diye. Ya dedim, ben dedim bu iş burada kalmasın. Üniversitede kalmasın. Çünkü hani o kadar emek vereceğiz. Hani çünkü şey vardır mesela, bir şeyi ilerletirseniz takdir alırsınız çevrenizden. Ben dedim ki çünkü hani o anonsörlüğü orada bıraksaydım ne oldu? Diyeceklerdi ki hani üniversitede yapıyordun, ne oldu? Şimdi diyorlar işte nereden nereye geldi? Ben bunu insanların diyebileceğini 2017 senesinde tahmin ettim. Bu öngörüydü. Ben insanlara bunu söyletmek istedim işin açıkçası bir yandan. Bir yandan da keyif alıyordum. Dedim ki ya hafta içi işte bir şirkette çalışırım, hafta sonu da maçlara giderim diye düşündüm ve ben böyle bir hedef koydum kendime. Daha sonra şey oldu, işte o 2017 yazında bir şekilde Murat Karpuz'la Galatasaray'dan söyle bağlantı kurdum. Onun da bir backup'a yani yardımcıya ihtiyacı varmış. Onun da sebebi şu, o zaman mesela aynı zamanda Büyükçekmece ile de anlaşmalıydı. Yani üstünde hem Galatasaray basketbol takımı vardı, hem Galatasaray kadın takımı vardı basketbol, hem de Büyükçekmece vardı. O yüzden bir yardımcıya ihtiyacı varmış. Okey dedi, gel dedi, hani birlikte çalışalım dedi. Yani o bana mesleği öğretti.
ben de ona o yardımcılık konusunda, hani gidemediği maçlarda destek olma konusunda yardımcı oldum. Hatta ondan şeyi falan da istemişlerdi. İşte BGL takımının anons etmesini falan da istemişlerdi. Hani rica minnet. Hani bir yandan hem Galatasaray'ın isteğini yerine getirmiş oldu. Hem de işte beni yetiştirmiş oldu o bahaneyle. Ondan sonra Beşiktaş'a gelişimi anlatayım. Beşiktaş'a gelişim çok başka bir hikaye. Ben işte üniversitedeyken aynı zamanda işte YouTube'la uğraşmaya başladım. İşte Oyun Bahane diye bir kanalımız vardı. Şu an aktif değil hani. O yüzden abone olun falan demeyeceğim. Biz bu kanala işte basketbol oyuncularını, ünlü insanları davet ederek oyun oynuyorduk. Hani ben orada kamera arkasında değildim. İşte Jenga'dır, Whisper'dır ve çeşitli oyunlar oynuyorduk. Ondan sonra ben ilk resmi maçına 30 Mayıs 2018 maçın Mayıs'ta Demirhisar Büyükçekmece Beşiktaş karşılaşmasıyla çıktım. O maça gitmeden önce de kanalın sahibini aradım. Dedim ki işte böyle böyle Demirhisar Beşiktaş maçına gidiyorum. Beşiktaş'tan istediğim bir oyuncu var mı kanalım? O da bana 3 tane oyuncu saydı. Kenan Sipahi'yi saydı. Semih Erdin'i saydı. Bir oyuncuyu daha saydı. Ondan sonra işte Kenan Sipahi'yle maç öncesi konuştum. Semih Erden'le konuşamadım. Diğer oyuncuyu da hatırlamıyorum. Murat Öngülör müydü? Neydi? Bu arada Kenan Sipahi olumsuz cevap verdi. Semih Erden'le denk gelmedik maç öncesi. Semih Erden o sırada şey dedi. Beşiktaş Sonpo Japan'daydı. Sponsor da Sonpo Japan'dı. Beşiktaş'ın. Neyse devre arasında soyunma odasından geliyor işte Semih Erden, Semih abi. Gittim yanına gelirken. Merhaba Semih abi dedim. Direkt konuya girdim. İşte böyle bir YouTube kanalımız var. İşte gelir misiniz? Gelir misin falan filan. Bana dedi ki, oğlum dedi bu şimdi konuşulacak konu dedi. Burada maçtayız dedi. Hani bir de telli böyle yorgun. Beni birine yönlendirdi orada Beşiktaş'ta. Neyse o adam biraz böyle olumlu cevap verdi. Hani tamam konuşuruz falan filan. Numarasını verdi. Aldım adamın numarasını. Ondan sonra işte Semih Erden'i özetle şeyi alamadık. Kanalı alamadık. Bu geçen yaz Beşiktaş Jordan Theodore'la Şekmek Kisik transferlerini yaptı. Takip ettim mi bilmiyorum. Benim Şekmek Kisik'e çok özel bir sevgim var. Sevgim vardı. Hala da var. Ya ben hani onu rakip oyuncu olarak da anons ettim. Ya benim öyle patlayıcı oyunculara karşı bir özel bir sevgim oluyor. Her basketbol sever gibi. Ben onları transfer edince o numarasını aldım adama tekrar yazdım. Dedim ki yani işte bir anonsöre ihtiyacınız var mı falan. Adam işte benden şeyleri falan istedi. Hani videolarını falan istedi. Ben de o yaz şansa Turgut Atakol'a da gitmiştim. İşte elindeki tüm videoları attım. İşte geçen sene dediğim gibi kadın takım oldu. Bu sene hem erkek hem kadın takım oldu. Ya bu hikayeden anlayacağın gibi yani anonsör olmanın net bir şeyi yok. Hani bir kariyer yolu yok. Hani şu an sana şöyle yap böyle yap. Yani net bir şekilde ben sana bunu söyleyeyim. Ama sadece söyleyebileceğim şey ne olur? Ya başlayabileceğim bir yer varsa başla. Ama şahsi önemlidir. Karar yine senin. Öncelikle gerçekten anonsör olmak istiyor musun? Bence bunu sor kendine. İşte zorlu tarafları ne? Ben biraz onlardan bahsedeyim burada. Biraz hani ben ne yollardan geçtim? Belki sana yardımcı olur. Ben mesela şu ana kadar işte 5. sene, 5 senede bana gelen tek bir maçı anons edemedim. O da şöyle. Hani önceki gün sınavım vardı. Uykusuzluk vardı. Hani uyuyakaldım. Gittiğimde maça 10 dakika kaldı salona var. 10 dakika vardı. Orada da gittiğimde baktım Murat abi şeydeydi. Veya mikrofon başındaydı. Öyle uzaktan göründüğü kadar kolay bir meslek değil. Mesleğin içinde çok fazla detaylar var. Öncelikle onu söyleyeyim. Ben mesela yani birine ya bir maçta bir anonsörlük yapacaktım. Mesleği bir anlattım sıfırdan. Ya bir saat iki saat falan sürdü. Gerçekten ya baktığın zaman çok kolay bir meslek olarak görüyor. Ben de öyle zannediyordum. Ama işin içinde çok farklı detaylar var. İşte seremonisinden maç içine kadar yani ya şöyle söyleyeyim hani bir oyun dışında kaldığı yerine diskalifiye oldu demem bile çok şeyi fark ettirebiliyor takım adına. Ama öncelikle onu söyleyeyim. Yani o kadar dışarıdan göründüğü kadar kolay bir meslek değil. Evet keyifli bir meslek. Dediğim gibi kara borsa usulü ilerleyen bir meslek. Yani ben şu an diyorum işte burada bu sene diyorum işte kadın, işte Beşiktaş'ın erkek ve kadın basketbol takımları anonsörüyüm diyorum. Ama hani seneye olacağım bir garantisi yok. Yani seneye ben takımsız da kalabilirim. O yüzden hani şey yok. Bir garantisi yok. Gelecek garantisi yok. Yani oyuncu gibiyiz biz de. Hani şey gibi düşün. Yani sözleşme, oyuncunun sözleşmesi bitiyor sezon sonu. Yani devam edemeye bilirsin. Bir garantisi yok. Öncelikle o zorlukları gerçekten göz önüne al. Onun dışında ya ben hani para almadan Beylikdüzü'ne gittiğim de oldu. Hani hatta ben Beylikdüzü'nü kendim aradım. Hani tecrübe kazanayım diye. Ben o yollardan da geçtim. Yani ben sabah Sabancı'dan 10'da çıkıp akşam 12.30'da Sabancı'ya geldiğimi biliyorum ve 5 kuruş hani para kazanmadan yapmıştım. Hatta işte kendi atam yüzünden ekstra cebimden 130 lira taksi parası vermiştim. Yani öyle şeyler de yaşadım ben. Ya ben burada olmamı şeye borçluyum. Ben bu mesleğe çok fazla çok yüksek bir işsel motivasyonum var ve gerçekten hani çaba konusunda, emek konusunda ben bu meslek olmak için gerçekten çok fazla çaba sarf ettim. Ve 5 senelik olmama rağmen de birçok tecrübeyi de yaşadım, gördüm işin açıkçası. Onun dışında işte para alamama, maddi zorluklar olabilir. Dediğim gibi yani ya kara borsa, mesela kara borsa diyorum ya, her açıdan kara borsa gerçekten. Yani maddi kısmı, ilişki kısmı gerçekten kara borsa yani. Onu söyleyeyim. Hani daha detaya daha ineriz ama onları söyleyebilirim. Onun dışında ya gerçekten karar ver. Ya ben bu konuda Mustafa abiye de danıştım. Bana şey demişti mesela. Onun söylediklerini sana söyleyeyim. Bir demişti, sen bu mesleği ana mesleğin olarak mı yapacaksın yoksa yan mesleğin olarak mı yapacaksın? Şimdi bak, karar vermen gereken konu şu kardeşim. Sen bir, bu mesleği gerçekten yapmak istiyor musun? İki, bu mesleği yapabilecek misin? Yani şöyle söyleyeyim. Sen şimdi mesela varsayıyorum Beşiktaş anonsör olmayı hedefliyorsun. Tamam mı? Sen mikrofonu aldığın zaman benden daha iyi anons yapabilecek misin? Ya bunu farkındalık yaratmak için söylüyorum. Yani şey açısından dolayı değil. Kendine karşı gerçekten dürüst ol. Yani yerine geçmek istediğin adamdan daha iyi olmak zorundasın. Daha iyi iletişim kurmak zorundasın. Yani çünkü bu işin bir bacağı performans, diğer bacağı insan ilişkisi. Yani iki şeyin bileşiminden oluşuyor. Anlatabiliyor muyum? Yani üçüncü bacağı da işte sabır. İşte. Yani bunun detaylarını veririm. Şimdi çok detayına girmeyeyim. Yani benim sana söyleyebileceklerim bunlar olur. Onun dışında şeye karar ver. Yani sen şimdi, ben durumunu bilmiyorum kardeşimizin. Okuyor mu, okumuyor mu? Yani ana meslek olarak mı düşünüyorsun? Ana meslek olarak düşünüyorsan buradan elde edeceğin gelir senin geçimini sağlayabilir mi? Ama bak, uzun zamanlı düşün. Veya işte ana meslek olarak düşünüyorsan mesela seneye kulüp seninle devam etmedi, ne yapacaksın? Ben mesela bu mesleği ikinci meslek olarak yapıyorum. Ve öyle yapılmasını da tavsiye ediyorum. İşin açıkçası. Yani benim söyleyebileceğim öneriler bu kadar olur. Bu kadar olur. Aynen. Yani ben şu an tüm tecrübe ve bilgilerimi aktardım. Umarım faydalı olur anonsör olmayı düşünen kardeşimize.
Teşekkürler. Bu arada şunu da o zaman son olarak sorayım. Hatta sormayayım, direkt söyleyeyim. Bu arkanızdaki pano, bu portre mi? O çok gözüme çarptı ve çok hoşuma gitti. NBA'yi takip ediyor musunuz?
Aynen, ediyorum.
Ha, evet.
Yani şu an
o şu an çok güzel gözüküyor aslında arkanızda. Ve böyle şey, Scottie Pippen var galiba orada.
Aynen, Pippen. Dur, yaklaştırayım.
Tamam. Chicago Bulls takımı aslında iyi de ilerleme kaydediyordu eskiden. Şu anda tam bilmiyorum ama şu anda bir sanki bir motivasyon yakaladılar gibi geliyor. Evet, geldi. Evet. Scottie Pippen, o tabloyu bir... Neler var o tablonun üstünde şu anda? Ha, evet.
Bu da yüzü. Şu benim sol tarafımda kalan yüzü. Evet. Pippen hayranıyım. Şu an şeyim ben. Zaten bunu söylüyorum. Hangi takımısın deyince ben Lakers taraftarı olduğumu söylüyorum. Ama mesela yani insanlar işte Kobe hayranıdır eski şeyden. Mesela Jordan hayrandır. Ben mesela Pippen'ciyim. Pippen'e özel bir sevgim var. Bu tabloyu da almıştım. Geçen sene almıştım ama henüz asamadım. Bir bant konusunda sıkıntı oldu. O konuda da marangozun eve gelmesini bekliyorum. Aynen. O marangoz eve gelince de tam karşıma asacağım. Bana motivasyon kaynağı yaratsın diye.
Süper. O zaman böyle de sonlandıralım bu söyleşiyi. Çok teşekkür ederim geldiğin için. Davetini
ben kabul teşekkür ederim. Umarım verdiğim cevaplar doyurucu cevaplar, net cevaplar, açık cevaplar olmuştur.
Evet, gayet güzel de cevaplarınız, sorulara verdiğiniz cevaplar. Evet. Onun için de teşekkür ederim.
Umarım yani taraftarların, basketbol severlerinde hoşuna gider. Bana her zaman Instagram hesabımdan ulaşabilirler. Rubican Junior Instagram hesabım. Her türlü soruya cevap vermeye çalışıyorum. Bilgilerim ve tecrübelerim el verdiği süreci şu ana kadar cevap vermediğim hiçbir soru yok. Onu söyleyeyim. Ben de her zaman iletişime geçebilirler. İletişime ben çünkü çok önem veriyorum ve burada olmamı da ben açıkçası basketbol severlerden aldığım güce bağlıyorum veya işte daha ileri gideceksem de yani şey olarak performans olarak yine besleneceğim kaynak basketbol severlerle Beşiktaşlılarla olan iletişimim olacak. Yani ben şeyimi motivasyon kaynağımı böyle belirledim. Bu yolda böyle ilerliyorum. Dediğim gibi yani bundan önce böyle oldu. Bundan sonra da ben böyle olacağını düşünüyorum. Zaten bu yayın teklifini kabul etme sebeplerimden bir tanesi de basketbol severlerle iletişim kurabilmekti. Hani sen onların sesi oldun. Sen onların kafasındaki soruları aslında bana sordun. Aynı zamanda kendi kafandaki soruları da bana sormuş oldun. Umarım dediğim gibi ben çok keyif aldım katılmaktan. Umarım basketbol severler de bu yayını dinlemekten keyif almışlardır. Umarım daha ilerinde yapma fırsatı buluruz diyerek ben sözlerimi tamamladım.
Umarım ben de çok keyif aldım. Muhtemelen bunu dinleyen ya da izleyen, YouTube'dan izleyen, podcast olarak dinleyen kişiler de keyif almıştır. Umarım, bir de muhtemelen, umarım değil de muhtemelen. Çünkü çok kesintisiz bir röportaj gibi oldu aslında. Sorular da biraz eğlenceli gibi oldu. Özellikle o arkadaki tabloda mesela tam böyle sıkılacak gibi olduğunda arkadaki tabloya bakabiliyorsun. O da süper bir şey oldu böyle. Çok güzel oldu. Tekrardan çok teşekkür ederim. Başka bölümlerde görüşmek üzere.
Aynen. Ya bu sorular bana aslında DM'den geliyordu parça parça. Ben de hepsini bir arada cevaplama imkanı buldum. Bu yüzden de mutluyum. Yani yine bu soruların tekrarı geldiği zaman yani bu yayına yönlendireceğim ben de. Hani benim için de zaman yönetimi açısından katkı sağlayacak bu. O yüzden de mutluyum.
Çok sevindim. Çok sevinirim yönlendirirsen de. Görüşmek üzere. Teşekkürler tekrar.
Görüşürüz.
Basket Talks Loja'nın bu bölümünde Beşiktaş anonsörü Ruby konuğumdu. Daha fazlası için baskettalks.com ve diğer tüm podcast kanallarımızı ziyaret edebilir, bağış desteği için Patreon ve Kreatius araçlarında kullanabilirsiniz. Ben Mir Demirer. Bir sonraki Basket Talks programında daha görüşmek üzere. Hoşça kalın.